Bayram 36, sayfa 337. Amber'in bir müzayede evinin tertiplediği sanat ve mistisizm konulu konferanstan döndüğünde kocasını telefonda buldu. Onun Selçuk'la konuştuğunu anlamıştı. Yanı başında durmak istemedi. Yanağından öpüp doğru mutfağa gitti ve akşam yemeği hazırlıklarına başladı. Az sonra Berke telefonu kapamış mutfağa gelmişti. "Hoş geldin karıcığım," dedi. "Nasıl geçti?" "Çok güzel bir konferanstı. Epey not aldım. İleride bir şeyler yazarsam hepsi çok işime yarayacak. Peki senin nasıl geçti günün?" "Şu daire satışı için yine konuştum komisyoncuyla." "Berkeciğim lütfen, sonra üzüleceksin. Şu anda evimizin düzeninin, çocuklarımızın tahsilinin önemi daha fazla." "Ama canım, ihtiyacımız olan rakamın yanında o dairenin değeri kat kat fazla. Boşu boşuna indirmiş olacaksın değerini. Senin de artık biraz rahat etmen lazım Amber'inciğim. Helak oluyorsun bana destek olmak için. O daire satılırsa uzun bir müddet böyle kumru gibi düşünmek zorunda kalmayız. Tablodan aldığım paranın çoğu halen duruyor biliyorsun." "Biliyorum ama o da bir hastalık. Ameliyat falan gerekirse diye dursun bir kenarda. Günler, yıllar ne gösterecek bilmiyoruz. Bu arada Selçuk bir teklifte bulundu. O uğursuzdan bir haber alacağımızı tahmin etmiştim. Beni yönetim kuruluna çağırıyor." Amber'in elindeki tabakları rafa bıraktı, kocasına döndü. "Yönetim kuruluna?" "Evet. Ne cevap verdin?" "Henüz bir cevap vermedim ama sanırım kabul edeceğim." "Ne oldu da şimdi birdenbire bu teklif geldi dersin?" "Sanırım barışmamızla beraber eskiden olan ilişki yakınlığını kurmak istiyor olmalı." Amber'in düşünceli bir tavırla kollarını kavuşturdu. "Umarım düşündüğünde yanılmazsın canım. Senin bir kere daha üzülmene tahammül edemem." "Biliyorum canım. Her şeyi sen de çocuklar da benimle beraber yaşadınız. Tekrar yakınlaşmamız konusunda Selçuk'a bir şans daha vermek istiyorum. Hatasını fark eden insandan bir daha zarar gelmez. Berkeciğim, benim gönlümün bu adamdan uzak durmamız yönünde olduğunu biliyorsun. Ama sonunda senin de hissedarı olduğun aile şirketin. Yönetim kurulunda olman kadar tabii bir şey olamaz." Berke karısına sarılıp kucakladı. "Desteğin için teşekkür ederim sevgilim," dedi. Aynı anda Selçuk'un malikanesinde kıyamet kopuyordu. Zinet, daha henüz kokteyl kıyafeti üzerinde, Selçuk'un karşısında ellerini beline koymuş, ayağını yere vurarak avaz avaz bağırmaktaydı. "Ne demek son çare iflas istemek? Ne demek?" Selçuk, oturduğu koltukta 5 kadeh viskiden sonra gevşemiş, yayılmıştı. İflas istemek demedim. Konkordato ilanı dedim. O her neyse işte. Sonunda her şey elimizden gitmeyecek mi? Sen neler diyorsun?" Gözlerini salonun eşyaları üzerinde dolaştırıp devam etti. "Bütün bunlar yalan mıydı yani? Konkordato ilan edilirse her şey yerli yerinde kalır. Borçlar ödenene kadar beklenir. O arada malın mülkün değeri artar. Eskisinden daha zengin bile çıkılabilir. Senin zenginlik anlayışın buysa bir gün var, ertesi gün yok. İnanamıyorum." Olduğu yerde bir dönüp tekrar devam etti. "Bak Selçuk, sana şu kadarını söyleyeyim. Ben zayıf erkekten nefret ederim. Ben senin gücünü sevdim. O kadar insanın tepesinde oluşunu, kuvvetini sevdim. Şimdi iflas etmiş, işini yürütememiş bir erkeği sevmemi nasıl bekleyeceksin?" "Ya Zinet, anlamıyorsun ki. Son çare dedim ben de zaten. Öbür türlü ya holdingin yönetimini bankacıların önerdiği birilerine devredeceğim ya da icraya verileceğiz." "Ben onu bunu anlamam. Sen banka hesabımızı doldurup malımızı mülkümüzü korumaya almadan hiçbir halt yapamazsın." Zinet'in hırsından boynundaki damarlar şişmişti. Şimdi uzun zamandır sakladığı giysilerle takılarla örttüğü aslına rücu etmişti. Daha fazla ne diyeceğini bilemez halde, "Öyle iki parayla kalırsak öldürürüm seni. İnan öldürürüm," diye bağırdı. Sinirden midesi bulanıyordu. Salondan çıktı ve koşar adımlarla üst kata çıkan merdivenlere doğru ilerledi. Selçuk, basit, iş hayatından habersiz karısının ağzından yuttuklarıyla afallamıştı. Kendisini hırslı zannederken, az önce Zinet'in şirretliğine sebep olan servet arzusunun ne derece olduğunu ilk defa fark ediyordu. Bu kadar bağırtıyla Zinet aslında hiç aklında olmayan bir şey hatırlatmıştı. Özel hesabına ne kadar toparlamış Hasan Ağa'yla ne kadar büyük bir ittifak yapmış olursa olsun, ismine kayıtlı her banka hesabı, her menkul, her gayrimenkul elden gidebilirdi. Bu konuda kesinlikle hemen bir çare düşünmeliydi. Selçuk'un beyni bankalarla yaşamaya başlayacağı kavgalar, şimdiye kadar kenara attığı servetinin nasıl korunacağı, bundan sonra batış yaşanırsa holdingin bünyesinden daha neleri kaçırıp sahiplenebileceği, icralar başlarsa neler yapabileceği ve tabii ki karısını nasıl tatmin edip onun gözünde nasıl hala kıymetli kalabileceği konuları arasında tilkilerin çektiği bir kızakla seyahat ediyordu sanki. Aslında düşündükçe konkordatonun pek işine gelmeyeceğini fark ediyordu. Resmen başarısızlığını ilan etmiş olmak demekti bu. Hele hele bankaların kendisinin yerine veya yönetim kuruluna kontrolör olarak yerleştireceği adamlar hiç işine gelmiyordu. O zaman bütün çarpık faturalar, alırken abartılmış, satarken çarpıtılmış rakamlar, Hasan Ağa'ya giden makinalar, diğer fatura yolsuzlukları ve tabii aynı zamanda uzun zamandır olağan yönetim kurulu toplantılarının yapılmadığı, holdingi tek elden, tek kararla yönettiği, kısacası rahatını sağlayan ne varsa hepsi ortaya çıkacaktı. İcrayı beklemek en doğru seçim olacaktı. O arada özel hayatındaki mal varlıkları ile ilgili de bir düzenleme yapmak için vakit yaratmalıydı. Bu karısını da mutlu edecekti. Müflis bir iş adamı olacaktı ama nasılsa kendisini temize çıkaracak bir şeyler bulurdu. Ülkenin zor şartları, sanayi alanında yaşanan zorluklar, bankaların sabırsızca alacakları üzerine haksız olarak gelmeleri gibi düşünürse bulabileceği ve röportajlarda mazlumu oynayarak anlatabileceği çok hikaye yaratabilirdi. Ayrıca bu iflastan zaten ona bir zarar gelmeyecekti. O dünyalığını yapmıştı. Hem İsviçre'de hem Caymanlar'da harika bir servet yatıyordu. Şayet şu zor an gelmeseydi, hem kendisi şirketin kasasından aynı lüksle yaşamaya devam edecekti, hem de oralardaki hesaplar yığılmaya devam edecekti. İçinden tek kuruş çekmeye gerek kalmadan. Ama kısmet bu kadardı demek ki. Şimdi numaradan da olsa, Berke'nin de katıldığı bir yönetim kurulu toplantısı ayarlasa iyi olacaktı. Madem o da bir vardardı, o zaman o da elini taşın altına sokmalıydı. Selçuk, içinde olduğu durum için kendi kendine bulduğu sebepler, şahsı adına yarattığı özürler ve çıkış çarelerinden memnun gülümsedi. Ama bu biraz da zoraki bir gülüştü. Holdingi daha istediği gibi boşaltamamıştı. Temettüsüz geçen birkaç seneden sonra ortaklarından bedavaya toplayabileceği hisseler ve kazancın tamamına tek başına sahip olmak hayalleri gerçekleşemeyecekti. Bundan dolayı buruktu. Bir şeyler yanlış gitmişti. Tabii kendisinin dışında bir şeyler. Aksi olamazdı zaten. Ertesi gün Selçuk'un ilk icraatı malikaneyi karısının üzerine geçirmek oldu. Zinet, beraberliklerinde ilk kez Selçuk'u alttan alarak değil, şirretlik yaparak yendiğini görmenin mutluluğu içindeydi. Ayrıca tabii böylesine saray yavrusu bir evin sahibi olmanın tadı da hiçbir şeyle ölçülemezdi. Ama üzerinde fotoğrafı olan tapuyu eline aldıktan hemen sonra kocasından bir başka sürpriz daha duydu. "Boşanmamız lazım," diyordu Selçuk. Zinet elinde tapu olmasına rağmen az önce düşündüklerinde hatalı olduğunu sandı. Selçuk'u alt etmiş, kazanmış falan değildi belli ki. Onun isyanlarına bir sus payı evi vermişti ama şimdi de boşanmak istiyordu. Zinet bu ev gibi daha alabileceği neler olduğu aklına gelince yaptıklarına pişman, gözleri yaşlı bakarken Selçuk'tan af dilemek üzereydi. Ama kocasının söyledikleriyle birden rahatladı, huzur buldu. Bu gerçek bir boşanma olmayacaktı. Kimseye ilan etmeyeceklerdi. Sırf haciz ihtimaline karşı bir korunmaydı. Hatta bence sen oğlanı alıp Amerika'ya falan gitmelisin. Bu tatsızlıklar yaşanırken buralarda olmasan iyi olur diyorum. Orada nasıl yaşayacağız? Aynen burada yaşadığımız gibi. Sana New York'ta bir hesap açtırıp para aktaracağım. Oturmak istediğin gibi bir yer bulur, alır yerleşirsin. Sonra? Sonrasını göreceğiz. Daha her şeyin çok başındayız. Nasıl bir mücadeleye gireceğiz şu anda ben de göremiyorum. Zinet aslında buralardan ayrılıp suyun başını bırakmak istemiyordu ama birdenbire hayatında hiç hazırlıklı olmamasına rağmen son derece cazip gelen bir New York macerası yüreğini oplatmıştı. Hem de kendi başına buyruk, kuracağı yepyeni bir hayat, son derece cazipti. New York'un gözde restoranlarında, barlarında, alışveriş merkezlerinde dilediği kadar dolaşacak, alışveriş yapacak, yeni arkadaşlar edinecekti. Hem de yaşamına yabancı olduğu bir ülkede onu tanıyacak olanlar, burada olduğu gibi geçmişini, nereden geldiğini falan da bilmeyeceklerdi. New York'ta zengin, tanınmış, muvaffak bir iş adamının güzel para harcayan, zengin ikramlarla misafir ağırlayan karısı olarak tanınacak ve kendisine bambaşka bir muhit edinebilecekti. Zihninden bunlar yıldırım hızıyla geçerken, Zinet çoktan oraya varmadan önce kimleri arayıp, gider gitmez kimlerle yakınlaşması gerektiği üzerine listesini yapmaya başlamıştı bile. Ama Amerikan vizesi almak istedikleri kadar hızlı gerçekleşmeyebilirdi. Belki konsoloslarla falan görüşürdü bir zamanlar, yardımcı olabilir dedi Selçuk. Karısı hemen atıldı, ben ararım onu dedi. Daha kısa bir süre önce sadece Selçuk Vardar'ın sevgilisi kalabilmek, hayatının projesi olan Zinet'in her arzusuna sahiplenmekle projelerinin bir yenisi çok kolay devreye giriyordu. Bu gecede uyuyana kadar kurguladığı ve sonra da rüyalarını süsleyen şey New York'ta kuracağı yaşam oldu. Biraz daha gayretle şahsi imkanları Selçuk'tan daha iyi olabilirdi. Bunun için de sabredecekti. Ertesi sabah Zinet Berke'ye telefon ettiğinde detayları vermedi. Sadece bir yardıma ve onun bilgisine ihtiyacı olduğunu söyledi. Yüz yüze konuşursa geri çevrilmesinin daha zor olacağını düşünmüştü. Öğleden sonrası için randevulaştılar. Amber'in kapıyı açtığında Selçuk'un kraliçesi ve veliahtı karşısındaydı. Küçük oğlan aynen babasının bakışlarına sahipti. Gözleri dağıtacak, altından girip üstünden çıkacak bir şeyler arar gibi bakıyordu. Nitekim daha antreye ayak basar basmaz, Amber'inle öpüşen annesinin elinden kurtulmasıyla birlikte kaşla göz arasında antredeki vazoya bir tekme attı, sonra konsolun üzerindeki antika kitapları bir el hareketiyle domino taşları gibi yere indirdi. Amber'in eşyaları korumak üzere atıldı ama Zinet'te en ufak bir reaksiyon yoktu. Tutamıyoruz yerinde vallahi dedi. Çok hiper, çok zekadan olurmuş. Amber'in zeka falan değil, düpedüz arsızlıktan olur diyecekti demedi. Sadece anlayana manalı bir tebessümle vazo ve kitapları yerine yerleştirdi. Hadi gelin içeriye dedi. Berke salonda bekliyor. Zinet konuyu açana kadar önce biraz aralarında artık küslük olmadığından duyduğu mutluluğu ve aile birliğinin onun için ne kadar büyük bir anlamı olduğunu falan anlattı. O kahvesini içerken Amber'in kırılabilecek ve kıymetli eşyalarını küçük oğlanın hışmından korumak üzere onun ardından dolaşıyordu. Zinet lafını kesip oğluna baktı. Sizinkiler de bu kadar hiper miydi diye sordu. Elbette kapıdan girdiği zaman söylediğinden sonra bu soru aslında sizinkiler de bizimki kadar zeki miydi anlamına geliyordu. Amber'in bunun farkında Berke'ye bakarak gülümsedi ve bizimkiler farklıydı dedi. Ve büyük fujer askısının ve büyük fujer saksısının dibindeki çakıl taşlarını toplayıp yere fırlatan oğlana bakarak ekledi. Kardeşleri de böyle olursa işin zor. Zinet oğluna bir şeyler söylemek ihtiyacı hissetmiş olmalıydı. Yerinden kalkıp onun attığı çakıl taşlarını tekrar saksıya koymaya çalışırken Amber'in cevapladı. O kardeşler pek kolay gelmeyecek vallahi. Nedenini soran olmadı ama Zinet büyük bir rahatlıkla, yüzünde de durumdan çok eğlendiğini belli eden bir ifadeyle devam etti. Ya benimkinin problemi var. Kolay tutmuyor. Bana kalsa çoktan doğurmuştum ikinciyi. Amber'in kocasıyla olan bu kadar özel bir konuyu bu kadar rahat konuşan kadına hayretle bakarken Berke ile göz göze geldiler. İkisi de gülmemek için gayret gösterdi. Az sonra konu değişmiş ve konsolosluktan vize işine gelmişti. Berke kibarca konsolosluklarda hatır işiyle vize alınmadığını, sadece formalitelerin hazırlanmasına yön gösterilebileceğini söyledi. Ama yine de elinden geleni yapacaktı. Zinet bu kadarından da memnundu. Çok makbule geçer. Vallahi senden başka kimse aklımıza gelmedi Berkeciğim dedi. Ancak Berke bir uyarıyı yapmadan geçemedi. Yalnız formları doldururken gerçek dışı bir bilgi yazma sakın. Nasıl yani? Yani ne bileyim, sorulan her şeye gerçekten Amerika'ya gidiş sebebiniz, ne kadar kalacağınız gibi tas tamam cevap verin. Zinet, Selçuk'la birlikte planladıkların farkına varılmış olmasından duyduğu endişeyi hemen alınganlık görüntüsüyle kamufle etmeyi becerdi ve gözlerini açarak ''Aa, aşk olsun, yapar mıyım öyle bir şey?'' dedi. ''Gayet tabii, bile bile yapmazsın. Ama bazen sırf çok ciddiye alınmadığı için öylesine verilen cevaplar sonradan üzüntü oluyor insanlara.'' Zinet gitmek üzere ayağa kalkmıştı. ''Hiç merak etme, çok dikkat ederim.'' dedi. Dudaklarında keyifli bir gülümseme vardı. Amerika macerasıyla programlı yaşıyor olmak onu heyecanlandırıyor ve çok mutlu ediyordu. Az sonra Zinet yepyeni SUV'sinde oğluyla beraber bahçeden çıkıyordu. Araba kapıdan yola döndüğü an Amber'in gülmeye başladı. ''Berkeciğim, sana bir şey söyleyeyim mi?'' dedi. Bu kadın şayet bilhassa yalan söylemek istemiyorsa ağzında bakla ıslanmaz. Kolay tutmuyor diye bize anlattı. İnanamadım. Sonra ekledi. Tam kendisine göre bir kadın bulmuş kuzenin dedi. Eminim çok eğleniyorlardır beraber.